Müslümanlar da öyle. Her şey istemeyi biliyorlar. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab diyorlar. Ya Rabbi şunu da ver, Ya Rabbi bunu da ver, onu da ver, öbürünü de ver. Büyük bir devlet de ver, ümmeti Muhammed'i bu durumdan da kurtar. Her şeyi ver. Gel sen de bedelini öde. Gel çalışalım. Hiçbir fedakarlık yapmazsın. Ama sürekli elini kaldırıp Ya Rabbi ver, ver, ver dersin. Te'murûne bil ma'ruf ve tenhevne anil münker. İyiliği emredeceksiniz, kötülüklere engel olacaksınız. Başka türlü en hayırlı ümmetten olamazsınız. Fa'tabiru ya ulil ebsar. Ey basiret sahipleri, ey akıl sahipleri, kalp gözüyle görenler, hakikatleri görecek olanlar, görme kabiliyetine sahip olanlar, ibret alın.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve eşhedü enne seyyidenâ Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resûluhu. Allahümme lekel hamdu bil iman ve lekel hamdu bil islam ve lekel hamdu bil kur'an. Ve lekel hamdu bi nebiyyike Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme lekel hamdu bima khalaqtana ve rezaktana ve hedeytana ve kefeytana ve allamtana ve ferreşte anna. Allahümme lekel hamdu bi kulli ni'metin en'amte biha aleyna fi kadimin ev hadis, ev sırrın ev alaniyeh, ev khasetin ev ammeh, ev hayyin ev meyt. Allahümme lekel hamdu hatta terda ve lekel hamdu iza radit. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Rabbena hab lana min azvacina ve zurriyatina kurrete a'yun ve ce'alna lil muttaqina imama. Rabbena efriğ aleyna sabran ve sabbit akdamana ve ansurna alel kavmil kafirin. Allahümme amin. Kıymetli kardeşlerim, Câsiye suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle kim bir salih amel işlerse kendine, kim de bir kötülük işlerse o da kendi aleyhinedir. Men amile salihan feli nefsi ve men ese'e fe aleyha. Summa ila rabbikum turcaun. Herkes ne yapsa kendine, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. İnsan bir iyilik yaptığında birisine yaptığını zanneder. Falana filana şöyle bir iyilik yaptım der. Ya da bir kötülük yaptığında filanlara şöyle bir şey yaptım der. Öyle zanneder. Kur'an bunun böyle olmadığını ifade ediyor. Hakikatte kimseye iyilik de yapmıyorsunuz, kötülük de. Hakikatte kendinize yapıyorsunuz buyuruluyor. Çünkü onun sonucunda, o amelinizin sonucunda ceza veya mükafat görecek olan sizsiniz. Kötülük yaptıysanız, o kötülük yaptığınız kimse sizin sayenizde sevap kazanacak. Sabrederse, Allah'a isyan etmezse, aslında bir bakıma ona iyilik yapmış olacaksınız, kötülük değil. O sabır gösterdiği zaman mükafatını Rabbinden beklediği zaman ya sevap kazanacak ya da bazı günahlarına kefaret olacak. Başına gelmiş olan o kötü gibi görünen olay ya onun derecesini yükseltecek ya bazı günahlarını silecek. Dolayısıyla aslında ona kötülük yapmış olmuyor insan, kendisine yapmış oluyor. Çünkü ona yapmış olduğu kötülük yüzünden kendisi cehenneme girecek. Kötülük yaptığı kimse ise dediğim gibi ya bir günahından kurtulacak ya da derecesi yükselecek. İyilik yaparsa o da kendine, aslında kimseye bir şey yapmış olmuyor, kendisine yapmış oluyor. Daha evvel Hazreti Ali'nin sözünü ifade etmiştim. Kendisine bazı kimseler sormuşlardı. Hiç kimseye kötülüğün dokundu mu ey Ali? Ehl-i Beyt'in büyüğünden olan Hazreti Ali, ilmin kapısı olan Hazreti Ali dedi ki benim kimseye ne iyiliğim dokundu ne de kötülüğüm. Senin iyiliğini bilmeyen mi var dediler. İyiliklerin saymakla bitmez. Soru soranlar aslında biz sana kötülüğünü sorduk demek istiyorlardı. İyiliğini zaten herkes bilir. Dedi ki hayır, ben ne yaptıysam kendime yaptım. Kimseye kötülük yapmadım, kimseye iyilik de yapmadım. Men amile salihan fe li nefsi ve men esa'e fe aleyha thumma ila rabbikum turcaun. Kim iyilik yapsa kendi lehine, kim kötülük yapsa kendi aleyhine, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Orada herkes yaptığının karşılığını görecek. O halde iyilik yaparsa kendine yapmış olmaktadır. Çünkü ahirette karşılığını görecektir. Kötülük yaparsa da kendine yapmış olmaktadır. Çünkü ahirette cezasını çekecektir. Böyle bir anlayış insanı sabırlı kılar. Böyle bir anlayış insanı iyiliğe teşvik eder. Madem ki ne yaparsam bana oluyor, kendime oluyor. İyilik yaparsam kendime, o halde yapayım. Çünkü bana yapmış oluyorum aslında. Allah yolunda bir malımı versem kendime yapmış oluyorum o iyiliği. Allah için iki kelime birine bir şeyler söylesem kendime yapmış oluyorum onu. Allah için şu vakfı boyasam, şuranın tamiratını yapsam kendime yapmış oluyorum madem. O halde yapayım der. Yapması için onu teşvik eder. Bu inanç onu hayra teşvik eden bir inançtır. Kötülük yapacağı zaman da onu kötülükten men eden bir inançtır. Böyle inanan bir insan, kötülük yaparsam falanlara kendime yapmış oluyorum diye iman ederse, o takdirde o kötülüğü yapmaktan uzak kalabilir. İyiliğin de kötülüğün de bize olduğunu bildiğimiz zaman, iyilik yapmak isteriz, kötülüklerden de uzak kalmaya çalışırız. Allah Azze ve Celle ne güzel terbiye ediyor. Hazreti Peygamber bunu ne güzel ifade ediyor. Rabbim beni terbiye etti, hem de ne güzel terbiye etti. İşte bu Kur'an'ın terbiyesidir. Kur'an sabrı emrettikten sonra bunu ifade etmişti. O müminlere de ki ey Resulüm, bağışlasınlar Allah'ın günlerinin geleceğine iman etmeyen, kıyamete iman etmeyen, Allah'ın günlerinin başında elbette ki kıyamet gelir. Kıyamete iman etmeyenler, kendilerine bir laf attıkları zaman onlarla muhatap olmasınlar, selam desinler, geçip gitsinler. Ya da Allah Azze ve Celle'nin ileride Müslümanlara güç kuvvet vereceğini beklemeyen, Müslümanlara zafer vereceğini anlamayan Allah'ın günü, o Allah'ın gününün geleceğine ihtimal vermeyen, böyle zayıf olan Müslümanların tekrar ayağa kalkması, güçlenmesi mümkün müdür ki gibi düşünen, zaferin tekrar verileceğine inanmayan, bu yüzden de pervasızca İslam'a karşı saldıran, hiç bu günlerin, bu devranın dönmeyeceğini, hep böyle gideceğini zanneden, o kafirleri bana bıraksınlar, onların laflarına kulak vermesinler, yollarına devam etsinler. Yahut o kafirlere azabın geleceği günü beklemeyenler, Bedir'de müminlere zaferin verileceğini ummayanlar, Bedir'de kafirlerin büyüklerinin öldürüleceğini ummayanlar, Allah'ın günü hem müminlere zafer hem kafirlere ceza, Allah'ın günü, o günü beklemeyenler, onlar belki böyle konuşurlar, laf atarlar, onlara bakmasınlar, yollarına baksınlar, onların seviyelerine inmesinler, hem intikamcı da olmasınlar, hem de bilsinler ki kim salih amel işlerse kendine, kim de kötülük yaparsa o da kendine. Allah Azze ve Celle müminlere intikamcı olmama ahlakını kazandırırken bu inancı vererek kazandırıyor. Onlar size şöyle şöyle laflar atıyor, kötülükler yapıyorlar. Ey müminler, siz yolunuza devam edin. Herkes kendi yanında olandan harcar. Onların yanında o var, onlar ondan harcıyor. Seviyeleri odur, seviyelerine göre konuşuyorlar. Siz yolunuza devam edin. Bilin ki her kim iyilik yapsa kendine yapmıştır. Siz onları bağışladığınız zaman, intikam almadığınız zaman, onların seviyesine inmediğiniz zaman aslında onlara iyilik yapmış olmuyorsunuz. Kendinize iyilik yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla onu bağışlayarak ona iyilik yapmayayım gibi düşünmeyin. Onu bağışlamanız kendinize iyilik yapmaktır. Eğer intikam almaya kalkarsanız, kötülük yapmaya kalkarsanız, o takdirde ona kötülük yaptığınızı düşünmeyin, kendinize yapmış olursunuz. Çünkü ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ Rabbinize döneceksiniz. Ya haddi aştıysanız, cevap verirken mesela haddi aştıysanız, o bir günah işledi, siz de başka bir günah işlediyseniz ne olacak? Ama bağışlayıp geçip giderseniz belki de o düşünmek zorunda kalacak. Benim seviyeme inmedi diye düşünecek. Demek ki o benden daha doğru yolda. Hele bir defa daha karşılaşırsak bir dinleyeyim bu adamı. Hele bu adam ne diyor? Belki de güzel bir şeyler söylüyor. Hele biraz kafa yorayım demesini sağlayacak. Bağışlamanız onun bir dahaki sefere belki de düşünmesini, belki de pişmanlık duymasını sağlayacak. Allah Azze ve Celle müminlere böyle bir ahlak kazandırırken, bu ahlakı kazanabilmemiz kolay olmadığı için buyurur ki, bunu başarabilmeniz, yaptığınız o bağışlamanın intikam alma gücünüz olduğu halde, size laf atana ceza vermeye gücünüz yettiği halde, ondan daha güçlü kudretli olduğunuz halde, bunu yapmayıp da onları bağışlamanız, neyle mümkün olabilir? Bir, Allah Azze ve Celle'nin size onun mükafatını vereceğini bilmenizle mümkün olabilir. Yoksa sadece ahlaklı olmakla, ahlaklı olmak adına, erdemli bir insan olmak adına böyle bir şeyi başaramazsınız. Sadece ahlaklı bir insan olabilmek için böyle bir şeyi başaramazsınız. Bu kadar yükselemezsiniz. Ahlakınızın bu kadar yükselmesi mümkün olamaz. İmanla ancak o dereceye yükselebilirsiniz. Rabbinizin size bunun mükafatını vereceğini bildiğiniz zaman ve yine Rabbinizin onlara bu yaptıklarının cezasını çektireceğini bildiğiniz zaman ancak o zaman bunu başarabilirsiniz. Yoksa sadece intikamcı bir insan olmayayım, erdemli bir insan olayım, daha üstün bir insan olayım diyerek bunu başarmanız mümkün değil. Yani yüksek bir ahlaka sahip olma adına bunu başaramazsınız. İman ile bunu başarabilirsiniz. İman size diyecek ki yaptığın şey senin lehine. Bağışladığın zaman sen kazanmış olacaksın.
Ve yine iman sana diyecek ki sen merak etme, Rabbin ona gereken cezayı verecek. İşte ancak o zaman insan o erdemli davranışı gösterebilir. Öfkesine hakim olabilir, bir kazım olabilir, öfkesini yutan birisi durumuna gelebilir. İman insanın ahlakını yükseltir. İman olmadan insanın yüce bir ahlaka sahip olması mümkün olmaz. İman ile insan ahlakındaki hataları düzeltebilir, bağışlaması gerekiyorsa bağışlayabilir. İman insanın ahlakının yücelmesini sağlamaktadır. Yoksa sadece ahiret anlayışı olmaksızın, sadece iyi insan olmayı anlatanlar, iyi insan olmayı 1000 sene anlatsalar insanları iyi insan yapamazlar. Şöyle olmak daha iyidir, böyle olmak daha iyidir demeyle hiç kimseyi haramlardan muhafaza edemezler. Gözünü haramdan muhafaza edebilmesi iman ile mümkündür. İman olmadan, sen daha bakmadan Allah'ın sana baktığını bilirsen ancak gözüne hakim olabilirsin. Allah Azze ve Celle'nin sana ceza vereceğini bilirsen gözüne hakim olabilirsin. Sana yüzlerce milyar rüşvet teklif edildiğinde onu reddedebilmen ahirete iman edince mümkün olabilir. Öfkelendiğinde intikam almamayı başarabilmen ancak ahirete imanla mümkün olabilir. Bunları yapmayanlar her yaptığı şeyin kendine olduğunu anlamadan, buna iman etmeden böyle yüksek ahlaka sahip olabilmek mümkün değil. O yüzden Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'e öyle buyurur. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Ey Resulüm sen yüce bir ahlaka sahipsin. Çünkü peygamberde büyük bir iman vardır. O büyük iman sayesinde yüce bir ahlak meydana gelir. Yüce bir iman oluşmadan yüce bir ahlak oluşamaz. Sadece ahlak dersleriyle iman verilmeden ahlakın verilmeye çalışılması beyhude bir gayrettir. Hiçbir şekilde insan bunu birisine öğretemez. Hiçbir öğretmen bir talebesine sadece ahlaklı olmanın önemini anlatarak onu ahlaklı yapamaz. Bütün eğitimciler bunu anlamak zorundadırlar. İmanı vermeden sadece ahlakı vermekten bahsediyorlar. Bu aslında bir kaçıştır. İmanı vermeyelim çünkü imanı verirsek bizim saltanatımız da elimizden gider gibi düşünüyorlar. İmanı verirsek o zaman bu insanlar, bu toplum bizi de beğenmezler. İmanı verecek, la ilahe illallah öğretecek olursak, ahiret anlayışını öğretecek olursak o zaman bu insanlar bizim ne olduğumuzu anlarlar, bize karşı mücadele ederler. O zaman sadece Allah'a itaat etmek isterler. Bize kulluk yapmayı, itaat etmeyi kabul etmezler. Bu korku içerisindedirler ve o yüzden imanı vermek istemezler. Ama o zaman toplumda ahlaksızlığın meydana geldiğini görürler. Bu sefer de onu tamir edebilmek için ahlak dersleri koyarlar. İmanı vermeden sadece ahlak vererek ahlaklı bir toplum bunu yapmak isterler. Hem onların saltanatına karşı gelmeyen, onlara kulluk yapmayı kabul eden, hem onlara itaat eden ahlaklı insanlar meydana getirmek isterler. Halbuki bu mümkün değildir. İmanı vermeden ahlaklı bir toplum da meydana gelemez. Bir meselede ahlaklı olsa öbür meselede ahlakı elde edemez. Şu meselede doğru davransa yüzlerce meselede yanlış davranacaktır. İşte Allah Azze ve Celle her kim salih amel işlerse kendine, her kim de kötülük yaparsa o da kendi aleyhine dedikten sonra İsrailoğullarının kıssasına, daha doğrusu Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ümmetiyle ilgili birkaç ayet indirmiş idi. Yemin ederek Allah Azze ve Celle buyuruyordu ki: وَلَقَدْ اَتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ Yemin olsun İsrailoğullarına, Hazreti Yakub'un nesli, Yakub'un çocukları, Hazreti Musa'nın ümmeti. Biz onlara kitabı verdik, hüküm verdik ve peygamberlik verdik. Ama onlar ne yaptılar? Her ne yaptılarsa kendilerine yaptılar. Ayetler arasındaki bağlantı. Men amile salihan feli nefsi. Her kim bir iyilik yapsa kendine ve men esefe aleyha. Kim de bir kötülük yaparsa o da kendi aleyhine. İşte size misal İsrailoğulları yani. Böyle yaptılar da ne oldu? Her şeylerini kaybettiler. Biz onlara her şey verdik, kitap verdik, hüküm verdik ve nübüvvet verdik, peygamberlik verdik. Tüm peygamberler onların soyundan geliyordu. İshak'ın soyundan, Yakub'un soyundan geliyordu. Ve onlara dört büyük kitabın üçünü onlara verdik. Tevrat'ı da onlara verdik, Zebur'u da onlara verdik, İncil'i de onlara verdik. Peki onlar buna rağmen ne yaptılar? Ne yaptılar belli ve kendilerine yaptılar. وَمَنْ أَسَّعَفَ عَلَيْهَمْ Her ne yaptılarsa kendi aleyhlerine yaptılar. Onlara kitap verdik. Üç kitabı da onlara hüküm verdik. Yani hükmedecek bir güç verdik. Aynı zamanda onlara kitapta hükümler verdik. Yani onlara bir şeriat gönderdik, bir takım kanunlar koyduk. Ve aynı zamanda onlara hükmedebilecek bir muhakeme kabiliyeti kazandırdık. Onlar kitabı isteselerdi anlayabilirlerdi ve hükmedebilirlerdi. Kitap onlara hükmeden bir kitap olarak verildi. Yani bu kitaplar, Allah'ın kitapları sadece öğüt vermek için indirilmiyor. Aynı zamanda hükmetmek için indiriliyor. İnne enzelnâ ileykel kitâbe bil hak. Sana bu kitabı hak ile indirdik ey Resulüm. Sadece öğüt veresin diye değil. Neden indirdik sana bu kitabı? Kitabın indiriliş sebebini kitabın kendisi açıklıyor. Litahkume beynen nâsi bime erâkellâh. Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin. Sadece öğüt veresin diye değil, insanlar arasında sana emredildiği şekilde İslam'ın kanunlarına göre hükmedesin diye sana kitabı indirdik. Tüm peygamberlere kitap verilmedi. Aynı zamanda hüküm verildi. Hüküm verildi. Onlar hükmetmek için gönderildiler. Her peygambere bir takım kanunlar konuldu. Peygamberlere karşı gelenlerin karşı gelme sebebi zaten buydu. Onlar Allah'ı kabul ediyor ama peygamberi kabul etmiyorlardı. Onların hayatına karışan, kanunlar koyan bir Allah anlayışına sahip olmak istemiyorlardı. Allah'ın onlara kanun gönderdiğini kabul etmek istemiyorlardı. Peygamberi bu yüzden reddediyorlardı. Peygamberi kabul edecek olurlarsa o takdirde hükümleri kabul etmeleri gerekecek. Demek eğer Allah bir peygamber gönderdiyse, demek ki onlara bazı kanunlar göndermiş. Bunu kabul etmeleri gerekecek. İşte o yüzden peygamberleri reddettiler. Hükmeden bir kitap ve hükmeden bir peygamber istemediler. Hükmeden bir Allah istemediler. El-Hakim olan bir Allah istemediler. Allah Azze ve Celle sadece öğütler vermiyor. Bir takım kanunlar da koyuyor, hükümler de koyuyor. Ve onlara nübüvveti verdik buyuruyor. Onlara peygamberlik verdik. Tüm peygamberler İshak'ın soyundan, Hazreti İbrahim'in oğlu, İshak'ın soyundan geldi peygamberimize kadar. Onların nesline böyle bir şeref verildi. Başka bir yerde Kur'an buyurur ki, enni faddaltukum alel alemin. Ey İsrailoğulları, ey Yakub'un nesli, ey Musa'nın ümmeti, sizi alemlere üstün kıldım. O günkü memleketlere, o günkü toplumlara sizi üstün kıldım. Sizi vazife itibarıyla onlara üstün kıldım. Ama onlar başka türlü anlamak istediler. Bu üstünlüğün ırk üstünlüğü olduğunu düşünmek istediler. Kendilerini üstün ırk olarak kabul ettiler, hala öyle kabul ederler. tüm insanları hayvan olarak görürler ve Allah'ın tüm insanları onlara hizmetçi olarak yarattığına inanırlar. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin onları insanları alemlere üstün kılması, görev itibarıyla, çünkü tüm insanlar madem Adem ile Havva'dan geliyor, o halde ırk olarak üstünlük söz konusu bile olamaz. Böyle bir şeyin bir mantığı da olamaz. Ya eyyühennâs inne halaknâkum min zekârin ve unsa. Ey insanlar, sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Dolayısıyla birbirinize karşı üstünlük taslamanız olacak şey midir? Hepinizin anası babası aynı olduğuna göre neyinizle üstünlük taslıyorsunuz? İsrailoğullarına verilen üstünlük vazife itibarıyla. Onlar ümmet olmuşlardı. Allah Azze ve Celle onlara siz ümmetsiniz diyordu. Ümmet yeryüzünün imamı olan demektir. Öyle bir topluluk ki yeryüzünde imam olarak, lider bir toplum olarak gönderilmiş olan toplum. Nasıl ki birkaç insanın bile bir başkanı olur. Bir okulda bile sınıfın başkanı olur. Hazreti Peygamber 3 kişi bir yolculuğa çıktığınız zaman biri başkan olsun buyurur. Nasıl ki 3 kişinin bile bir başkana ihtiyacı var. Şu dünyanın bir lidere ihtiyacı olmaz olur mu? Bir ferdin tüm dünyada sorumluluklarını yerine getirebilmesi ve Allah'ın istediği gibi bir dünya meydana getirebilmesi mümkün müdür? Bir ferdin dünyanın lideri olması mümkün müdür? O yüzden Allah Azze ve Celle bir toplumu dünyanın lideri yapar ve onun adına da ümmet denir. Ama onlar baktılar ki ümmet olmak zor. Vazife itibariyle üstün idiler. Ümmet oldukları için, ümmet olarak görevlendirildikleri için üstündüler. Ümmet olunca, yeryüzünün liderleri olunca yeryüzündeki bütün haramları kaldırmaktan sorumludurlar. Biz de ümmetiz, biz de bundan sorumluyuz. Ümmet olunca bütün haksızlıklardan sorumludurlar. Bütün zulümlerden sorumludurlar. Bunlara engel olmak zorundadırlar. Baktılar ki mesele zor. Baktılar ki ümmet olmak zor, işin kolayını buldular. Biz dediler ırk olarak üstünüz. Dolayısıyla bize ateş dokunmaz dediler. Dokunsa bile 7 gün kadar dokunur dediler. Ve kendilerini diğer insanlardan üstün gördüler. Allah'ın özel ve seçilmiş kulları olarak gördüler. Halbuki Allah Azze ve Celle onlara böyle bir şey söylememişti. Nahnu ebnâullâhi ve ehibbâuh diyorlardı. Biz Allah'ın oğullarıyız ve Allah'ın sevgilileriyiz diyorlardı. Demek kadınları da saymıyorlar. Demek ki kendi kadınlarına da kıymet vermiyorlar. Nahnu ebnâullâh diyorlar. Biz Allah'ın oğullarıyız ve Allah'ın sevgilileriyiz. Bize ateş dokunmaz diyorlardı. Kur'an da onları reddediyor ve buyuruyordu ki, madem Allah'ın sevgilileriymişsiniz, o zaman Allah size neden azap edip duruyor? Neden sürekli azaba uğruyorsunuz? Hazreti Musa'dan itibaren kaç defa kılıçtan geçirildiler? Ne şeref kaldı, ne mal mülk, ne karı, ne kız. Perişan edildiler. Madem ki Allah'ın oğullarısınız, sevgililerisiniz, neden Allah sizi bu belalardan korumadı? Allah Azze ve Celle onlara verilen şerefi hatırlatıyor. Size böyle bir şeref verildi. Kitap verildi, hüküm verildi. Yeryüzünde hükmedebilirdiniz, kanunlar verildi. Hükmedebilecek bir güç, kuvvet verildi. Dünyanın, o günkü dünyanın, o günkü toplumların lideri olmakla görevlendirildiniz. Daha ne istiyorsunuz? Ama kıymetini bilmediniz. İn şekertum la ezidennekum. Şükrederseniz arttırırım. Şükretmediler, vazifeyi yerine getirmediler. Şükür lafla olmaz, vazifeyi yerine getirmekle olur. Vazifeyi yerine getirmediler ve Allah Azze ve Celle o zaman onlardan o şerefi çekti, aldı. İshak oğullarından alındı ve İsmail oğullarına verildi. Ondan sonra da İsmail oğlunu Hazreti Peygamber öldürmeye kalkıştılar. Siz o şerefi kaybettiniz. Görevinizi yerine getirmediniz. Şimdi neden o görevi yerine getirmeye çalışan İsmail oğlunu, Hazreti Peygamber'i öldürmek istiyorsunuz? Kendi ellerindeki kitabı mukaddeste kendilerini kınar. Şu anda ellerindedir ve okuyorlar. Orada der ki siz günahlara engel olacaktınız, olmadınız. Her yaş ağacın altında zina ettiniz. Kişi kendi geliniyle zina etti ve siz buna sessiz kaldınız. Cihad edecektiniz, etmediniz. Haramlara engel olacaktınız, olmadınız. Ey İsrailoğulları, sizi milletlerin arasında paylaştıracağım. Sizi milletlerin arasında bölüştüreceğim ve üzerinizden kılıç kalkmayacak. Hep korku içinde yaşayacaksınız. Kıyamete kadar. Hakikaten de öyledir. Kur'an'ın ifadesiyle ya Allah'tan bir yardım ya da bir başka toplumdan bir yardım ile ayakta duracaksınız. Ya Allah'tan bir habıl ya toplumdan bir habıl. Ya Allah'tan bir ip, bir halat, bir destek ile ayakta duracaksınız. Yahut da insanlardan bir destek, hiçbir zaman kendi ayağınızın üzerinde duramayacaksınız. Ey İsrailoğullarım, ey İsrail devleti, her zaman bir başka devletin yardımıyla ayakta durabileceksin. Ve her zaman korku içinde olacaksın. Çünkü Allah sizin hakkınızda öyle hükmetti. Çünkü size kitap verildi, hüküm verildi, nübüvvet verildi, hiçbirinin kıymetini bilmediniz. Ve tüm peygamberleri öldürmeye kalktınız. يَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَاءِ بِغَيْرِ حَقِّ Ne kitabın kıymetini bildiler, kitabı muhafaza etmediler, kitap kayboldu. 7-8 asır sonra Tevrat diye bir kitabın varlığını alimleri bile bilmiyordu. Allah Uzeyr'i gönderdi, Uzeyr tarafından tekrar yazıldığı rivayetleri var. Alimleri bile Tevrat'ın varlığının farkında değildi. 700-800 sene sonra tamamen Tevrat diye bir kitabı kaybettiler. Kitabın kıymetini bilmediler. Hüküm verildi, güç verildi, devlet verildi. Onun da kıymetini bilmediler. Nübüvvet verildi, onlardan yüzlerce peygamber gönderildi. Onun da kıymetini bilmediler ve يَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ O peygamberleri haksız yere öldürüyorlardı. وَمَنْ أَسَّأَفَ عَلَيْهَا Kim ne kötülük yapsa kendi aleyhine. Ey müminler, işte onlar böyle yaptılar ve kaybettiler. Sonra alındı onlardan bu şeref. Kıble değiştirildi. Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a doğru dön denildi. Artık vazife İsrailoğullarından alındı, İsmailoğullarına verildi. Bu onun da bir ispatıydı aynı zamanda. Artık vazife İsmailoğullarındadır. Onlar bilmediler kıymetini. Şimdi ey müminler siz bilmelisiniz. Ümmet olmanın ne manaya geldiğini bilmelisiniz. Biz ümmet olmanın manasını 1000 sene anladık. 1100 sene belki 1200 sene kadar anladık. Ama son 2 asırdır belki 3 asırdır anlamaz olduk. Ümmet olmak ne demektir bunu unuttuk, bizim de elimizden alındı. Ve şimdi paramparçayız. وَمَنْ أَسَّأَفَ عَلَيْهَا İşte kim ne yapsa kendine. Kim kötülük yapsa, kim vazifesini yapmasa kendi aleyhine. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Ve onları tayyip rızıklarla rızıklandırdık. Temiz rızıklarla rızıklandırdık. Onlara daha ne verelim? Onlara en büyük şerefi verdik. Kitap verdik. O kitap sayesinde yollarını bulabilirlerdi. Ama kitabı okumadılar, öğretmediler evlatlarına. Ve işte o zaman kitap ellerinden kaybolmaya başladı. Allah Azze ve Celle hem manevi rızıkları söylüyor. Evvela en büyük nimet ekmek yemek değil. En büyük nimet kitap. Evvela kitapla başlıyoruz. Onlara kitabı verdik. Sonra o kitabı, o kitap ile güçlendiler ve yeryüzünde hükmedebilecek bir güce ulaştılar. Devlet oldular. Önce bu nimetler söyleniyor. Sonra onlara nübüvveti verdik. Hep manevi rızıklar söyleniyor. Onlara nübüvvet verdik. Böyle bir şeref verdik ve onlara peygamberlerle yol gösterdik. Sonra ekmek yemeye sıra geliyor. Onları temiz rızıklarla rızıklandırdık. İnsanların gözünde ekmek yemek, mal, mülk, zenginlik, kitaptan, nübüvvetten, hükmetmekten daha kıymetli olabilir ama Allah katında öyle değil. Allah Azze ve Celle öncelikle manevi rızıkları söyler. Ama insanlar maddi rızıkların peşinde koşmaktan manevi rızıkları ihmal eder. Burada bu reddolunuyor. Ey insanlar, evvela en fazla manevi rızıklara önem vereceksiniz. Kitaba önem vereceksiniz, hükme önem vereceksiniz. Kitabınızın kıymetini bileceksiniz ve o kitaba göre hükmedeceksiniz. Yani kitabın kıymetini bilin. İslam'a göre hükmetmenin kıymetini bilin. Size peygamberlik verilmiş, nübüvvet verilmiş, onun kıymetini bilin. Siz onun kıymetini bilmeyip rızıkların kıymetini biliyorsunuz. Maddi rızıkların kıymetini biliyorsunuz. O yüzden dünya perest oluyorsunuz. Dünya sevgisinin bir sebebi olsa gerek. Tüm kitaplar, tüm peygamberler dünya sevgisinin yanlışlığını söylüyor. Ama insan hala dünya perest olabiliyor. Demek ki bunun bir sebebi var. Demek ki bir amil var. Onunla insan dünya perest oluyor. İşte maddi rızıkları manevi rızıklardan üstün görmek bir sebeptir. İnsanın dünya perest olmasının sebebidir. Eğer manevi rızıkları üstün görseydi, o takdirde dünya perest olmazdı. Onları tayyip olan, tertemiz olan rızıklarla rızıklandırdık. Kudret helvasıyla, bıldırcınla çölün ortasında sopsoğuk buz gibi suyla onları rızıklandırdık. Her tarafta bıldırcınlar buluyorlar, tutup kesip yiyorlardı. Taşların üzerinde, ağaçların üzerinde kudret helvası, Allah'ın tatlısı. Baklavadan daha tatlı, Allah'ın tatlısını buluyorlar, yiyorlardı. Çölün ortasında, dağın eteğinde. Kıymetini bilmediler. Başka şeyler istediler. Soğan, sarımsak dediler. Mercimek dediler. Acur, bakla dediler. Halbuki Allah Azze ve Celle onları tertemiz rızıklarla rızıklandırıyordu. Ve gerisi için de sabretmeleri gerekiyordu. Şimdilik size bunlar veriliyor. Hele bununla iktifa etmeyi öğrenin. Biraz sabretmeyi öğrenin. Her şeyimiz olsun diyorlardı. Soğan da olsun, sarımsak da olsun diyorlardı. İstemeyi biliyorlardı ama bedelini ödemeyi bilmiyorlardı. Madem ki her şeyi istiyorsunuz, o halde girin şurayı fethedin denildiği zaman, hayır biz orayı fethedemeyiz, biz savaşamayız diyorlardı. Ama her şey istemeyi biliyorlardı. Bugün Müslümanlar da öyle, her şey istemeyi biliyorlar. Ya Rab, ya Rab, ya Rab diyorlar. Ya Rabbi şunu da ver, ya Rabbi bunu da ver, onu da ver, öbürünü de ver. Büyük bir devlet de ver, ümmeti Muhammed'i bu durumdan da kurtar. Her şeyi ver. Gel sen de bedelini öde. Gel çalışalım. Hiçbir fedakarlık yapmazsın. Ama sürekli elini kaldırıp ya Rabbi ver, ver, ver dersin. Allah Azze ve Celle bedelini ödemeyene vermez genellikle. Verse bile o onu imtihan içindir sadece. Onun için iyilik değildir. Bedelini ödeyen adam o olgunluğa ulaşır ve onu Allah ona o zaman verir. Verdiği zaman da azıtmaz. Ama bedelini ödemeyenler o nimetlere sahip olurlarsa azıtırlar. Kıymetini de bilmezler ve azıtırlar. İşte ondan dolayı mümin Allah'ın verdiğine razı olmalı. Her şeyi istemeye kalkışmamalı. Belki şimdilik bu kadarı benim için hayırlıdır demeyi de bilmeli. Ve rezaknâhum min at-tayyibât, onlara temiz rızıklardan verdik, rızıklandırdık. Ve faddalnâhum alel âlemin, ve onları alemlere üstün kıldık. Biraz evvel temas ettiğim gibi, onları alemlere üstün kıldık. Bu ayeti yanlış anlamak istediler. Biz insanlardan üstünüz, üstün ırkız o halde dediler. Halbuki mesele vazife ile alakalıydı. Bir valinin vali olmayandan üstünlüğü nedir? Irk olarak mı üstündür? Kanının rengi başka mıdır? Ne yönden üstündür? Vazife itibariyle üstündür. Başbakanın başbakan olmayandan üstünlüğü nedir? Soyu sopu yönünden mi üstündür? Irk yönünden mi üstündür? Vazife itibariyle üstündür. Aynen onun gibi ümmetlerin de üstünlüğü vazife itibariyle olur. Ama bedava cennet arayışında olanlar hep başka şeyler peşine düşeceklerdir. Baktılar ki ümmet olmak zor. Vazife yapmak lazım. Tüm dünyaya hükmetmek, bütün haramlara engel olmak, bütün zulümlere engel olmak. Meselenin zor olduğunu görünce başka türlü üstünlük yolları aradılar. Cennetin kolay yollarını aradılar. Baktılar cennet zor, pahalı. O zaman cennetin kolay yolunu bulalım dediler. Ve bizi Allah alemlere üstün kılmış. O halde biz cennetliyiz zaten dediler. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin diğer kullarına haksızlık yapması mümkün müdür? Bunların ne üstünlüğü olabilir ki? Herkes Adem ile Havva'dan geldiğine göre. Kur'an burada onlara verilen şerefi hatırlatıyor. Size böyle bir şeref verildi. Sizi alemlere üstün kıldım. Peki ne yaptınız bunun sonunda? Kendinizi ırk olarak üstün görerek cennetlik olduğunuzu düşündünüz. Onların devamı olan Hristiyanlar, onlar da İsrailoğulları. Onlar da aynı ahlak, kökleri de aynı, dinleri de aynı. Sonradan Hazreti İsa'ya güya iman edenler. Aynı milletin devamı. Onlar da İsrailoğulları. Onlar da bunlardan bu ahlakı aldılar. Bedava cennet anlayışını aldılar. Onlar da kendilerince başka bir şekle soktular. Yahudiler üstün ırk anlayışıyla alemlere üstünüz diyerek bedava cenneti arzuladılar. Hristiyanlar da İsa geldi, bizim için acılar çekti, çarmıha gerildi. Dolayısıyla bizim günahlarımız bağışlandı dediler. Onlar da böyle bir yol buldular. Herkes cennetin bedava yolunu arıyor yani. Adam hayatında İslam yok, ben seyidim diyor. Sen seyid olsan ne olur, olmasan ne olur? Hazreti Peygamber kendi kızı Fatıma'ya bile söylüyor. Ey akrabalarım, ey filan oğulları, falan oğullarım. Nefsinizi Allah'a satın, ben sizi kıyamet günü kurtaramam. Malımdan istediğinizi isteyin ama ben sizi kıyamet günü kurtaramam. Ey halam Safiye, nefsini Allah'a sat. Ben seni kıyamet günü kurtaramam. Ey kızım Fatıma, nefsini Allah'a sat. Ben seni kıyamet günü kurtaramam. Hazreti Peygamber kendi kızına bile böyle söylüyor. 1400 sene sonra çıkmış bir adam, ben seyidim diyor. Hazreti Peygamber'in çocuğu olsan ne olur? Bedava cennet arayışları. Yahudiler o şekilde bedava cennetin yolunu buldu. Hristiyanlar da o şekilde, bizimkiler de bu şekilde. Dedesiyle övünür, atasıyla övünür, Osmanlı'yla övünür. Osmanlı'dan sana ne? Herkesin mezarı ayrı. Böylece kendini başkalarından üstün görmek istiyor. Amellerine bak. Atandan sana ne? Yahudi ahlakı, atalarına sığınarak, kendini ırk olarak üstün görerek, amel işlemeden cennetlik olacağına inanmak, amelsiz bir şekilde, halbuki Kur'an buyurur ki, لَيْزَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى,
insan için çalıştığından, gayretinden başkası yok. Çalıştığından başka yok. Dolayısıyla atandan, öteden, şundan, bundan sana bir fayda yok. Allah Azze ve Celle onları alemlere üstün kıldım derken vazife itibariyle ve o günkü aleme. Yoksa bu ümmet onlardan üstündür. Kuntum hayra ümmeten uhricet linnas. Sizi insan, siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Bize de böyle sesleniliyor Kur'an'da. Onlara burada ve faddalnahum alel alemin deniyor. Onları alemlere üstün kıldık. Başka bir yerde enni faddaltukum alel alemin, ben sizi alemlere üstün kıldım. Buyurulduğu gibi bizim hakkımızda da kuntum hayra ummeten uhricet linnas buyurulmuş. İnsanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. En hayırlı ümmetsiniz denilmemiş. En hayırlı ümmet oldunuz denilmiş. Hazreti Ömer buradaki farkı tespit etmiş. Ömer'ül Faruk oradaki farkı tespit ediyor. Ve diyor ki Allah entum hayra ummetin demiyor. Kuntum hayra umme buyuruyor. Siz en hayırlı ümmetsiniz demiyor. En hayırlı ümmet oldunuz diyor. Yani şartlarını yerine getirmekle oldunuz. Şartlarını yerine getirmeyenler olamaz. Nedir o şartlar? Ayetin devamında te'murûne bil ma'ruf ve tenhevne anil münker ve tu'minûne billah. İyiliği emredeceksiniz, kötülüklere engel olacaksınız ve Allah'a hakkıyla iman edeceksiniz. Şartları bu. Bunu yaparsanız, iyiliği emretmiyorsan en hayırlı ümmetten değilsin. Kötülüklere engel olmuyorsan, haramlara engel olmuyorsan, onlarla mücadele etmiyorsan, bir kenarda durup seyrediyorsan, sen en hayırlı ümmetten olamazsın. Hazreti Peygamber'den sonra dünyaya gelmiş olmak bir marifet midir? O zaman bizden evvelki ümmetler demezler mi? Ya Rabbi en büyük peygambere bizi de ümmet yapsaydın. Bunların tek marifeti bizden sonra doğmak. Eğer buysa biz de bu peygambere ümmet olmak isterdik. Bizim elimizde bir şey yoktu ki. Sen böyle takdir ettin. Bunları neden bizden üstün yaptın ya Rabbi demezler mi? Şartlarını yerine getirmeyen Hazreti Peygamber'in ümmetinden de olsa en hayırlı ümmetten olamaz. Te'murûne bil ma'ruf ve tenhevne anil münker. İyiliği emredeceksiniz, kötülüklere engel olacaksınız. Başka türlü en hayırlı ümmetten olamazsınız. En hayırlı ümmet olduğunuz başka, en hayırlı ümmetsiniz başka. Mesela bir insan güzelse güzelsin denir. Güzel değilse ama süslenmişse, güzelleşmişse güzel oldun denir. Güzel olmak başka bir şey, güzel oldun denilmesi başka bir şey, güzelsin denilmesi başka bir şey. Güzelsin denildiği zaman o adam her zaman güzel. Ama güzel oldun denildiği zaman aslında güzel değilsin ama şunları yapınca güzel oldun demek. Aynen öyle bize ümmet, en hayırlı ümmet oldunuz deniyor. En hayırlı ümmetsiniz denilmiyor. Güzelsiniz denilmiyor, güzel oldunuz deniliyor. Ne ile güzel oldunuz? İşte bu şartları yerine getirerek güzel oldunuz. Fakat insanlar şartlarını yerine getirmeden en hayırlı ümmetten olduklarına inanıp cennette baş köşede olacaklarına inanmaktadırlar. Haramlar içinde yüzmektedirler. Ama nasılsa en hayırlı ümmetten izleyip kendilerini avutmaktadırlar. İsrailoğullarına ne kadar da benziyor böyleleri. Ve ataynahum bayyinatin minel emr. Ve onlara bu işten, bu din işinden bir sürü beyineler, deliller, belgeler verdik. İbn Abbas'a göre bu ayette kastedilen peygamberimizle ilgili bir takım bilgiler de olabilir. Ahir zaman peygamberinin özellikleri onlara bildirilmiş idi.
Onlara bir sürü belgeler verilmişti. Kendi kitaplarında, kutsal metinlerinde ahir zaman peygamberinin sıfatlarını görüyorlar, okuyorlardı. İşte Allah Azze ve Celle onu da kastediyor olabilir. Onlara birçok din işinden, minel emir, din işinden, bu işten, Allah'ın işinden, Allah'ın dininden, Allah'ın bu din işinden onlara bir sürü belgeler verdik. Peygamberle ilgili de olabilir, peygamberin sıfatlarıyla ilgili, ahir zaman peygamberinin nasıl olacağıyla ilgili onlara bir sürü belgeler verdik. Ama onlar buna rağmen inkar ettiler. Görüyorlardı, kendi kitaplarında peygamberimizin sıfatlarını görüyorlardı ve inkar ediyorlardı. اَلَّذِينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ O kitap verdiklerimiz, يَعْرِفُونَهُمْ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ Onu tanırlar, oğullarını tanıdıkları gibi. O kitap verdiklerimiz oğullarını tanır gibi peygamberi tanırlar. Çünkü ellerindeki kitaplarda belgeler var. Ahir zaman peygamberinin sıfatları var. Onu da verdik. Ahir zaman peygamberi geldiğinde ona karşı gelmesinler, itiraz etmesinler diye. Ama yine yaptıklarını yaptılar, yapacaklarını yaptılar ve o peygamberi öldürmek istediler. Belgelere rağmen öldürmek istediler. İddiaları nedir? İddiaları son peygamberin İshak'ın soyundan geleceği. Halbuki ellerinde böyle bir delil yoktur. Son peygamberin İshak'ın soyundan geleceğini size kim söyledi? Hem siz gerçekten İsmail'in soyundan geldiği için mi inkar ediyorsunuz? Ne fark eder İsmail ile İshak'ın farkı nedir? İkisi de İbrahim'in çocuklarıdır. Ne fark eder? Bunlar kardeştir. Sizin atanız İshak'ın soyundan gelmesin de amcanız İsmail'in soyundan gelsin. Ne olacak? Irkçılık bu kadar olur mu? Hakikatte mesele o değildir. Aslında mesele başkadır. Kendi soylarından, İshak'ın soyundan gelen yüzlerce peygamberi öldürdüler. Onlar İshak'ın soyundandı. Hazreti İsa aleyhisselam İshak'ın soyundan, Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam İshak'ın soyundan, İsrail oğullarının peygamberleridir. Onları kimini öldürdüler, kimini öldürmek istediler? Hazreti İsa aleyhisselam İshak'ın soyundan olduğu halde onu da öldürmek istediler. Ve kendilerince öldürdüler, çarmıha gerdiler. Allah kurtarmasaydı onu öldüreceklerdi. Hep iddiaları son peygamberin İshak'ın soyundan geleceği şeklinde. Halbuki Hazreti Musa'dan sonra haydi İsa'yı baz alalım. Hazreti İsa'dan sonra 2000 sene geçmiş. 2000 yıldır Allah Azze ve Celle ahir zaman peygamberini göndermedi mi? 2000 sene içerisinde ahir zaman peygamberine layık Hazreti Muhammed'den başka bir şey var mı tarihte? Son 2000 sene içerisinde böyle bir insan, ikinci bir insan var mıdır? Ve dünya bu kadar badirelerden geçmiş, ahir zaman peygamber gönderilmemiş olabilir mi? Elinizdeki kitap tamamen tahrif olmuş. Allah'ın insanoğlunu bu kadar yıl başıboş bırakması düşünülebilir mi? Asıl mesele, o peygamber, ahir zaman peygamberi onlara yanlış yapıyorsunuz, hainsiniz diyordu. Mesela oydu. Ahir zaman peygamberi onların yaptığını reddediyordu. Onlara haramları hatırlatıyordu. Onlar ise özgür yaşamak istiyorlardı. O yüzden kabul etmiyorlardı ama bunu söylemiyorlar, başka mazeretler söylüyorlardı. Onlara birçok belgeler verdik. فَمَا اَخْتَلَفُوا اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ Ama ihtilaf ettiler. Bu ihtilafları bu kadar belgelere rağmen hem Hazreti Peygamber konusunda ihtilaf ettiler. Hem kendilerine din geldiği halde din konusu üzerinde ihtilafları çoğalttılar. Bu ihtilaflar Acaba ellerinde belge yoktu, bilgi yoktu, ilim yoktu, o yüzden mi çıktı? Hayır, ondan dolayı değil. Bağyen beynehum, kendi aralarındaki çekememezlik yüzünden, kendi aralarındaki haddi tecavüz yüzünden, kendi aralarındaki azgınlık yüzünden ihtilaf ettiler. Bugün de birçok Müslümanın ihtilafı bir belgeye dayanmaz. Birçok Müslüman ihtilaf eder ama ne bir ayete dayanır ne bir hadise dayanır. Kendisine deseniz ki şu anda peygamber olsaydı sizin yaptığınız şu hareket metodunu tercih eder miydi? Siz peygamberi haramlara imza atarken düşünebiliyor musunuz mesela? Hayır der. Peygamber olsaydı şu harama imza atar mıydı? Hayır der. Yani bilmektedir, yani belge vardır, yani bilgi vardır elinde. Peki o zaman neden bu kadar yollar, bu ihtilaflar nedendir? Belgesizlikten midir, ilimsizlikten midir? Allah Azze ve Celle peygamberlerin metodunu öğretmemiş, o yüzden midir? Kur'an yüzlerce sayfa peygamber kıssalarını anlatır. Buralarda peygamberlerin metodu ortaya konulur. Bilinmeyen bir mesele değildir. Peygamberin metodu açık seçik meydandadır. Ama bu ihtilaflar nedendir? Allah Azze ve Celle işte buyuruyor ki, bir bilgi eksikliğinden değil yani. Bilinmediğinden değil. Onlara az bilgi verilmiş, peygamberler az anlatılmış, peygamberlerin mücadele yönteminin nasıl olduğu bildirilmemiş, o yüzden ihtilaf ediyor değiller insanlar. Biliniyor, Hazreti Peygamber'in yediği içtiği bile biliniyor. Hazreti Peygamber'in abdestinden namazına her şeyi de biliniyor. Mücadelesi nasıl bilinmez? Nerede ne yaptı, taviz verdi mi vermedi mi? Bilinmediğinden mi? Biliniyor, ancak insanlar ona uymak istemiyor. Peygamberin mücadele yöntemini zor görüyor. Onu tercih etmek istemiyor. O makam istiyor, o şan şöhret istiyor. Peygamberi metotta bunları bulamıyor. O yüzden başka yollar uyduruyorlar. Bu ihtilaflar belge olmadığından, bilgi olmadığından, konuyla ilgili ayet hadis olmadığından değildir. Bu Yahudi ahlakı, onlar başka bir sebepten dolayı mı yani ihtilaf ettiler, belgeleri yoktu ellerinde? Hayır diyor Kur'an. Femehtelafu, başka bir sebepten değil, illa bir tek sebepten. Min ba'di ma ca'ahumul ilmu ba'yan beynehum. İlim gelmiş olduğu halde onlara, ama kendi aralarındaki geçimsizlik yüzünden. Sebep bu. İlim geldiği halde onlara, belgeler geldiği halde onlara, geçimsizlik yüzünden, birbirlerine karşı haddi aşmaları yüzünden, kavga ettiklerinden, sen değil ben diye düşündüklerinden tartışmalara düştüler. İnne rabbeke yakdi beynehum yevmel kıyame. Kıyamet günü Rabbin hükmedecek onların arasında. Fîme kânû fîhî yehtelifûn. İhtilaf edip durdukları meselelerde. İhtilaf ettikleri, anlaşamadıkları meselelerde senin Rabbin onlar arasında kıyamet günü hükmedecek. Kim haklı, kim haksız ortaya çıkaracak. O halde haklı olanlar sabırlı olsunlar. Bu dünyada anlaşılamayabilirler. Anlaşılmasalar da sabretsinler, kıyamet günü haklılıklarını Allah ortaya koyacaktır. Kendi kendilerine dini tahrif edenler, dini bozanlar, kafalarına göre bir din meydana getirmeye kalkışanlar, dinin orasını burasını kırpanlar, Hoca Nasreddin'in deve kuşunun orasını burasını kesmesi gibi, sonra işte bir kuşa benzedin demesi gibi, kendilerince dinin orasını burasını kesenler, onlar
mı haklıdır, yoksa dini ılımlı hale getirenler, dinin içini boşaltanlar, dinde şu hüküm yoktur, bu hüküm yoktur diyenler, Allah'ın koyduğu hükümleri değiştirmeye kalkanlar, onlar mı haklıdır? Bu zamanda böyle olması gerekiyor diyenler, onlar mı haklıdır? Yoksa hakikatleri apaçık söyleyenler mi haklıdır? Kıyamet gününde Allah aralarında hükmedecektir. Dolayısıyla ey müminler sabredin. Ey haklı olanlar sabredin. Bu dünyada haklılığınız anlaşılmasa bile kıyamet gününde takdir edileceksiniz. Ve Allah Azze ve Celle hükmedecek. Daha ne istiyorsunuz? O diyecek ki haklısın. Daha ne istiyorsun? O sana diyecek ki sen haklısın. Daha var mı ötesi? Onun sözünün üzerine sözü kim söyleyebilir? Bu dünyada birileri sana hak verse bir başkası itiraz edebilir. O halde çok da önemli değil. Birilerinin sizi haklı görmesinin çok da önemi yok. Bir başkası da ona itiraz edebilir. Ama kıyamet gününde kimse Allah'a itiraz edemez. Allah ihtilaf edip durduğunuz meselede hükmedecek. Sen Allah'ın hükmünü aynen muhafaza ediyorsan, dinin orasını burasını kırpmadan ortaya koyuyorsan, kıyamet gününde Allah seni haklı çıkaracak. Dolayısıyla işte o zaman kimse sana itiraz edemeyecek. Daha ne istiyorsun? ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ. Onlara böyle vermiştik. Din işinden, dinden onlara böyle bir vazife vermiştik. Ve belgeler vermiştik. Şimdi de sana verdik ey Resulüm. Onlara verdik, onlar kıymetini bilmedi. Şimdi sana verdik. Onlardan aldık bu şerefi, artık sana ve ümmetine verdik. Allah Azze ve Celle şerefi de verir, almayı da bilir. Veren alır da. Nasıl ki bir insan birine bir görev verir, layık olmadığı zaman geri alır. Allah Azze ve Celle elbette ki hata etmez. Vereceği kimseyi iyi bilir. Ancak sonraki nesiller bozulurlar ve Allah da verdiği şerefi geri almayı da bilir. İlk Müslümanlar son iki asır, üç asıra kadar görevlerini bildiler. Allah Azze ve Celle de onları destekledi. Ve son iki üç asrın Müslümanları tembellik yaptılar. Tevhidi unuttular. Korkaklık yaptılar. Dünyaya daldılar, ölümden korktular. Bu hataları yapınca Allah Azze ve Celle bizden de bu şerefi aldı. Allah haksızlık yapmaz. Buyuruyor ki ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِعَةٍ مِنَ الْأَمِرِ. Şimdi sıra sende ey Resulüm. Şimdi seni kıldık. Seni vazifeli kıldık. عَلَى شَرِعَةٍ, bir şeriat üzerine. İlahi bir yol üzerine, şeria yol manasında kullanılmaktadır. İlahi yol, seni ilahi bir yol üzerinde kıldık. Fettebi'he, ona uy, o şeriata uy. Ve la tettebi' ehve'ellezine la ya'lemun. O bilmeyen o cahillerin heva heveslerine uyma. Allah Azze ve Celle vazifenin onlardan alındığını ve peygamberimize verildiğini ifade ediyor. Summe ifadesiyle sonra seni kıldık. Summe ceannek, sonra seni bu şerefle şereflendirdik ey Resulüm. O halde madem ki sen ve ümmetin şereflendirildiniz, geçmişte yapılanlar siz yapmayın. Onlar vazifelendirildiler, vazifelerini yapmayınca vazifeleri geri alındı. Size de aynısı olur. Size de aynısı olur. Çünkü Allah adalet sahibidir. Onlara uyguladığı kanununu size de uygular. Kur'an-ı Kerim geçmişte azaba uğrayan milletler anlatır ve sonra der ki: "Fa'tabiru ya ulil absar." Ey basiret sahipleri, ey akıl sahipleri, kalp gözüyle görenler, hakikatleri görecek olanlar, görme kabiliyetine sahip olanlar, ibret alın. Falanların başına geldi, sizin de başınıza gelir. Sadece onların başına geliyor zannetmeyin. Size gelmez zannetmeyin. Fa'tabiru, ibret alın. Şimdi sana verdik ey Resulüm. Seni bir şeriat üzerinde, bir yol üzerinde, bir takım kanunlar üzerinde seni görevli kıldık. Ona uy. Sana verilmiş olan kanunlara uy. O bilmeyen cahillerin, İslam şeriatını bilmeyen, Allah'ın yolunu bilmeyen, Allah'ın kitabının hükümlerini, şeriat kısmını bilmeyen o cahillerin yoluna, heva heveslerine uyma. Allah Azze ve Celle başka ümmetlere uymamayı emrediyor. Ve sadece Kur'an'ın hükümlerine uymayı emrediyor. O bilmeyen, Kur'an'ın ahkamını bilmeyenlerin yoluna uyma. Ve hakikati bilmeyenlerin yoluna uyma. O hakikati bilmeyenler kendi kafalarından konuşurlar. Bence diye başlarlar konuşmaya. Bence. Delilleri budur, bencedir onların delili. Herkes bence diyecek olursa ihtilaflar çoğalır. O zaman tevhid toplumda, vahdet gerçekleşmez. Bir görüş üzerinde ittifak olmaz. Herkes bence diyecek olursa kendi heva ve hevesini işin içine karıştırmayacağından emin midir? Bence diye konuşan adam kendi hevesine göre, nefsine göre konuşmadığının garantisini verebilir mi? Bence'nin içerisinde nefis olabilir. Bence'nin içerisinde şeytan olabilir. Bence'nin içerisinde toplumun tesiri olabilir. Bence'nin içerisinde medyanın tesiri olabilir. Sen bence diyorsun da senin bence ne kadar bence acaba? Senin bu bence dediğin ne kadar sencedir acaba? Bence diyenler ne kadar kendilerinin olduğunu zannediyorlar o görüşün? Toplumdan etkileniyorlar, medyadan etkileniyorlar, şeytandan etkileniyorlar. Ve nefisleri var, nefisten etkileniyorlar, sonra bence diyorlar. Hayır, yanlış söylüyorsun, nefsime göre demeliydin. Şeytanıma göre demeliydin, medyaya göre demeliydin. Beni etkileyen ne kadar şey varsa onlara göre demeliydin. Sence diye bir şey yok. Allah Azze ve Celle... Sen istediğin gibi hükmet demiyor. Peygamber'e bile diyor ki sana verilen şeriata uy. Sana bir hüküm verilmiş, kanunlar konulmuş, bir yol gösterilmiş. Ona uy, o cahillerin hevalarına uyanların yoluna uyma. Başkalarının izinden gitme, başka medeniyetlere tabi olma. Onların sanatlarını almaya kalkma. Onların kültürlerini almaya kalkma. Onların kanunlarını alırsın. Sanatını alırsın önce. Önce adetlerini alırsın. Sonra onların sanatlarını alırsın. Onların kültürlerini alırsın. Sonra onların kanunlarını alırsın. Sonra onların anayasasını alırsın. Sonra onların ideolojilerini alırsın. Onların dinini, imanını alırsın. Öyle olmadı mı? Onların adetlerini aldık. Onların sanatlarını aldık. Onların müziklerini aldık. Onların kılık kıyafetini aldık. Onların şapkasını aldık. Sonra onların kültürlerini aldık.
Sonra onların harflerini aldık, aldık, aldık. Sonunda ideolojilerini de aldık, laiklik dedik.
Demokrasi dedik. Sırayla, kademe kademe her şeylerini aldık. Önce onların teknolojisini alacağız dedik. Ahlakını almayacağız dedik. Ham hayallere kapıldık. Teknolojisini alırsan, kendi teknolojini geliştirmezsen, onların kültürünü de alırsın, sanatını da alırsın. Ham hayaller bunlar. Olmayacak şeyler bunlar. Ey Resulüm, o bilmeyenlerin yoluna, heva heveslerine uyma. Sana bir hüküm, bir kitap indirilmiş, bir yol gösterilmiş. Bu bilmeyenlerin yolu, bilmeyenlerin heva hevesi. Bazen şöyle de olur. Bazıları kalkar, der ki dinin ruhunu alalım yeter. Şeklini almaya gerek yok. Mesela Allah Azze ve Celle şu suçu işleyenlere şöyle bir ceza demiş. Mesela zina eden bekara 100 değnek demiş. Bunu aynen tatbik etmeye gerek yok. Ruhunu alalım. Maksat caydırıcı bir ceza olması değil midir? Mesela zina edeni hapse atalım 3-5 gün, değnek vurmayalım. Şu suçu işleyene Kur'an şu cezayı veriyorsa da biz onu vermeyelim, şu cezayı verelim, ruhunu alalım. Şekli sayısı önemli değil diyenler. Ne biliyorlar Allah'ın o dediklerinden razı olduğunu? Ruhunu ne kadar doğru tespit edebildin acaba? O cezanın ya da o ibadetin ya da o hükmün, hangi meseledeyse, o hükmün ruhunu, illetini, Allah'ın muradını, hikmetini acaba ne kadar tespit edebildin? Bir, ikincisi, acaba ne kadar o hikmete uygun, Allah'ın muradına uygun, isabetli bir hüküm koyabildin, içtihatta bulunabildin. Böyle diyen sapık ilahiyatçılar. Bu zaman onlar bir misaldir diyorlar. Kur'an'daki şeriat, o hükümler birer misalmiş. O günkü insanlara öyle bir misal olsun diye söylenilmiş. Fakat zamana göre bunlar değiştirilebilirmiş. Dinin kendisi sabit kalacakmış ama şeriat kısmı dinamik, değişken olacakmış. Şartlara, zamana göre onlar değiştirecekmiş. Allah'ın hükmü duracak şurada ve sen diyeceksin ki hayır, onu bırakalım, biz şöyle hükmedelim diyeceksin. Nas olan bir meselede, ayet hadis olan bir meselede onu bırakacaksın ve başka bir hüküm koyacaksın ve sonra diyeceksin ki benim bu koyduğum hüküm ruhunu Allah'tan aldım, Kur'an'dan aldığıma göre yine de İslam'a uygundur ve bu hüküm Allah'ın hükmü gibi sayılır. Bunu söyleyen ilahiyatçılar var. Ruhunu diyor alacağız. Sonra hükmü biz koyacağız. Yeni bir şeriat koyuyorlar yani bunlar. Ve sonra diyor ki işte benim ruhunu Allah'tan aldığım için koyacağım bu hükümler yine Allah'ın hükmü sayılır. Allah'ın o koyduğun hükümden razı olduğunu sana kim söyledi? Bu hükmün Allah'a ait olduğu kesin. Senin şu hükmünün Allah tarafından kabul edildiğini nereden biliyorsun? Ve sana kim dedi ki bu hükümler bir misaldir? Siz bunlardan örnek alıp başka hükümler koyabilirsiniz. Sana kim bunu söyledi? Bu kitap kıyamete kadar geçerli mi değil mi?
Sana kim bunu söyledi? Bunlar yalnızca bir misaldir. Kim dedi sana bunu?
Allah Azze ve Celle peygamberine buyuruyor ki o cahillerin yoluna uyma. Heva heveslerine uyma. Onlar sana verilen şeriatı değiştirmek isteyecekler. Hükümleri, kanunları, Kur'an'ın hükümlerini değiştirmek isteyecekler. Sen Allah'ın hükümlerine sımsıkı sarıl, onların isteklerine uyma. Onlar senin dinini ılımlı hale getirmek, orasını burasını kırpmak isteyecekler. Sana verilen hükümleri azaltmak isteyecekler. Ama seni de buna zorlayacaklar. Sen onların isteklerine uyma. Demek ki Müslümanlar zorlanacaklar. Ilımlı olmak için zorlanacaklar. Demek ki Allah'ın hükümlerini terk etsinler diye, başka hükümlere uysunlar diye zorlanacaklar. Başka medeniyetlere tabi olsunlar diye zorlanacaklar. Kur'an bunu engellemeye çalışıyor. Buyuruyor ki o cahillerin heva ve heveslerine uyduklarını ifade ediyor. Onlar akla ve ilme uymuyorlar. Heva ve heveslerine uymaktadırlar. Recmi inkar eden adam mesela. Evlendikten sonra muhsan sınıfına girdikten sonra, sahih bir nikahtan sonra, cima gerçekleştikten sonra, zina eden adamın hükmü, kadın ya da erkeğin hükmü recimdir. Mesela bunu terk edenler, bununla ilgili yeterli sayıda delil yok, ondan dolayı mı terk ediyorlar bu hükmü? İnkar edenler, zaten kimsenin recm edildiği yok da bu zamanda. En azından bu hükmün varlığını kabul etmek zorundayız. Bu hüküm var. Bununla ilgili mütevatire yakın sayıda hadisler var. Bunu reddedenler neye dayanarak reddediyorlar? Hadislerin sahih olmadığını mı söylüyorlar? Hadisler muhaddisler tarafından sahih olduğu ispatlanmıştır. Ve sayısı da çok fazladır, mütevatire yakındır. İnkarı mümkün olmayacak kadar çoktur. Dolayısıyla bunlar ne yapmış oluyorlar bu Müslümanlar? Recmin İslam'da olmadığını söyleyenler var. Hadislerde var, Hazreti Peygamber'in hayatında var. Neden inkar ediyorlar? Bunlar başkalarının, bilmeyenlerin heva heveslerine uymaktadırlar. İslam'ı kendilerince cici hale getirmek istemektedirler. Kendilerince İslam o zaman cici olacak. Rejim olmayınca, hırsızın eli kesilmeyince, zina edene, bekara yüzdeğnek vurulmayınca, yol kesen idam edilmeyince, böyle hükümler kaldırılınca, o zaman İslam cici hale gelecekmiş ve böylece İslam'ı sevenler çoğalacak, aklı sıra. İslam'ın içini boşaltarak şeriatsız bir din meydana getirerek güya Müslümanların sayısını arttıracaklarını ya da İslam'a sempatiyi arttıracaklarını zannedenler. Sizin bu yaptığınız Pavlosluktur. Sizden evvel şeriatı bozma, bunu Pavlos yapmıştı. Bunu Pavlos yapmıştı. Hristiyanlıkta şeriat vardı. Kanunlar vardı, yalnız öğütten ibaret değildi. Şimdiki İncil'ler öğütten ibarettir. Şeriat kısmı iptal edildi. Pavlos tarafından iddia neydi? İddia şuydu. Şeriatını iptal edersek, kanunlarını kaldırırsak, kolaylaştırırsak, namaz, zekat, oruç, hac olmazsa, şu haramlar haram olmazsa, daha çok insan Hristiyan olur. Dediler. Halbuki bu Hristiyanlığı bitirmektedir. Çünkü hayatın dışında bir din haline gelmiştir. Kuralları olmayan bir din haline gelmiştir. Namazı yok, zekatı, orucu, haccı yok. Bunun gibi ibadetleri olmadığı gibi. Haramlar da yok. Hükümler yok. Nasıl para kazanacak bir Hristiyan? Para kazanmanın helal yolları nedir? Harcamanın helali nedir? Kumar helal mıdır, haram mıdır? Faiz helal mıdır, haram mıdır? Hiçbir şey belli değil. Bu sefer hayatın dışında bir din haline geliyor. Hayata hükmetmeyen bir din oluyor. O zaman insanların dinle bağlantısı kalmıyor. Ben bir şey yapacağım, onunla ilgili dinin bir hükmü var. Ben ona uyduğum zaman Allah'la ve dinle irtibata geçmiş oluyorum. Bir şey yapacağım. Soruyorum, bu konuda dinin hükmü nedir? Bununla ilgili ayet hadis var mıdır? Ona uyuyorum. Varsa ona uyuyorum. Ve o zaman Allah'la ve kitabıyla bir irtibat sağlıyorum. Hayatıma hükmediyor o zaman. O zaman hayatıma hükmettiği için ben Müslüman kalıyorum. O meselede Müslümanca davranmış oluyorum. Ama hüküm olmazsa, hükümler kaldırılırsa o zaman ben neye göre yaşayacağım? Para kazanırken nasıl kazanacağım? Harcarken nasıl harcayacağım? Evlenirken nasıl evleneceğim? Mirası taksim ederken nasıl taksim edeceğim? Bütün meselelerde din bana bir şey söylemezse, beni kendi halime bırakmış olursa, ben o zaman dine nasıl uyacağım? Nasıl hayatımda din olacak? Farz yok, haram yok. O zaman ben nasıl Müslümanca yaşayabileceğim? Dinin kanunlarını kaldırıp attığınız zaman dini kolaylaştıracağınızı zannetmeyin. Daha çok insanların dine sempati duyacağını zannetmeyin. Bu hatayı Pavlos yaptı. Şimdi nice Müslümanlar haramları helalleştiriyorlar. Genç kızları çıkartıp stadyumlarda şarkı söyletiyorlar. Yüz binlerce insanın da o kızlara bakmasını sağlıyorlar. Böylece akılları sıra daha kolay bir din meydana getiriyorlar. Daha hoş, daha cici bir din. Her şeye müsaade eden bir din. Katı olmayan bir din. Kimin isteklerine uyuyorsunuz? Söyler misiniz? Size bu yolu kim gösterdi? Size kim bunun fetvasını verdi? Siz kimin isteklerine uyuyorsunuz? Allah peygamberine diyor ki sana verilen şeriata uy. O bilmeyen cahillerin heva ve heveslerine uyma. Seni başka istikametlere sevk etmek isteyecekler. Uyma onlara. Mücadele et onlarla. Ama görüyoruz ki sanki bu ayetler hiç yok. Onların isteklerine uymaktadırlar. Amerika diyor ki İslam'ı şu hale getirin. Kadınlarınızın kılık kıyafetini şu hale getirin. Öyle moda evleri icat ediyorlar ki kadınların kılık kıyafeti Müslümanca olmaktan çıkmış. Giyinik çıplak, daracık, incecik. Giyinik çıplak peygamberimizin ifadesiyle. Giyindiğini zannediyor, başını örttüğünü zannediyor. Sadece zannediyor. Örtünmüyor. Kimin isteklerine uyuyorsun? Başkalarının isteklerine uyuyorsun. Dinin örtüsü de bellidir. Helalleri, haramları da bellidir. Sen kimin isteklerine uyuyorsun? Birilerinin isteklerine uyuluyor sürekli. Tavizkar din anlayışları. Birileri diyor ki cami ile cemevi beraber olsun. Onların isteklerine uyuluyor. Cemevi diye bir ibadethane İslam tarihinde yoktur. Varsa göstersinler. Hazreti Peygamber döneminde, sahabe döneminde böyle bir ibadethane var mıdır? Böyle kadın erkeğin beraber dans ettiği, folklor yaptığı bir ibadet şekli var mıdır? Eğer Müslümanız diyorsanız, Müslümanlığın, İslam'ın ibadethanesi de bellidir, ibadeti de bellidir. Başka bir ibadethane ve başka bir ibadet uydurup buna İslam diyemezsiniz. Birileri bizden bunu istediği zaman, bunu böyle kabul edin dediği zaman biz de onu kabul edemeyiz. Kur'an buyuruyor ki onların heva heveslerine uyma. Sana verilen şeriata uy. Onlar böyle şeyler isteyecekler. İçinizi boşaltmak isteyecekler. Sizdeki o duygunun
kaybolmasını sağlamak isteyecekler. Dine sarılmanın lezzetini kaybetmenizi sağlamak isteyecekler. Onlara uyma. Biz sana bir şeriat vermişiz ey Resulüm. Sen ona uy. İnnehum len yughnu anke min Allah şey'e. Onlara uyacak olursan görürsün gününü. Onlar seni Allah'ın azabından kurtaramazlar. Peygamber'e söylüyor. İnnehum, o sen uyduklarını eğer uyarsa, haşa peygamber uymadı tabii ki. Sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Böyle bir şey mümkün müdür? Allah azze ve celle böyle bir şey olacağı için söylemiyor. Peygamberine hitap ederek bize hitap ediyor. Peygambere bile böyle söylüyorum, siz kim oluyorsunuz deniliyor. Peygamber bile başka bir şekilde davranamıyor. Onların isteklerine uyma yetkisi peygamberde bile yok. Sen kimsin de bir cemaatin hocası olarak onların isteklerine uyarak dini değiştirirsin? Peygamberde olmayan yetki sende mi var, bende mi var? Böyle bir şey olabilir mi? Birileri öyle istiyor diye biz dini mi değiştireceğiz? Ey Resulüm, innahum len yughnu anke min Allah şey'e. Eğer Allah sana azap ederse onlar seni bu azaptan kurtaramaz. Peygamberde olmayan yetki bir hocada olabilir mi? Onlar Allah'ı, Allah sana bir şekilde azap etmek isterse Allah'tan gelecek bir cezayı senden savamazlar. Uzaklaştıramazlar. Ve inne zalimine ba'duhum evliya'u ba'd. O zalimlerin kimisi kimine dosttur? Sen o zalimlerle mi dost olacaksın? Zalimlere dost olursan sen de zalim olursun. Çünkü zalimin dostu zalimdir. Sen zalime dost oluyorsan, kafire dost oluyorsan sen de öyle olmuş olursun. Onlara dost olmak adına, onlarla diyalog adına, onlarla güzel geçinme adına, barış adına, sevgi adına sen sana verilen şeriattan sapamazsın. Ve inne zalimine ba'duhum evliya'u ba'd. O zalimlerin kimisi kimine dosttur? Sen ne yaparsan yap zaten sana dost olmazlar demek bunun bir manası. Ve eğer onlarla dost olursan sen de zalimsin demek bunun bir başka manası. Ama Allah'ın sana dost olmasını istiyorsan, vallahu veliyyul muttakîn. Allah muttakilerin dostudur. Velisidir. Allah hem dost hem de veli. Veli dost manasına da gelir. Yardımcı, hami, koruyan gibi manalara da gelir. Sen Allah'ın şeriatına uy, Allah senin dostun olur. Dolayısıyla başka dosta ihtiyacın yok. Allah senin velin olur. Bir çocuğun velisi olur ya hani, aynı ona benzer. Bir çocuğun velisi güçlü bir insansa, eli kolu uzun bir adamsa, güçlü birisi ise artık onun korkmasına gerek var mı? Bir çocuğun velisi vali ise var mı daha problem? Senin velin Allah diyor. Senin velin Allah olduktan sonra kim sana ne yapabilir? Sen eğer Allah'ın senin velin olmasını istiyorsan zalimlerden uzak dur. Zalimlere dost olursan Allah'ın dostluğunu kaybedersin. Onların dostluğunu istiyorsun öyle mi? O zaman Allah'ın dostluğunu, velayetini kaybedeceksin. Allah senin velin olmazsa kim senin velin olacak? Amerika mı senin velin olacak? Amerika çok adamı sattı, seni de satacak. Saddam düne kadar Amerika'nın adamı değil miydi? Amerika tarafından darbeyle başa getirilmemiş miydi? 8 sene İran'a karşı savaştırılmamış mıydı? Kürtlere zulmetmesi sağlanmamış mıydı? O kimyasalları ona Amerika vermemiş miydi?
Sonuç, Amerika tarafından idam edilmedi mi?
Sen onları mı dost ediniyor, veli ediniyorsun, sırtını onlara mı dayıyorsun? Allah muttakilerin velisidir. Eğer sen muttaki değilsen, demek senin velin değildir. Allah'tan korkmuyorsan, sakınmıyorsan, muttaki sakınandır. Takva sahibi olan insan, sakınan insan. Nedir takva? Hazreti Ömer gibi bir zat Ebu Zer'e sorar. Ya Ebu Zer, Ebu Zer takvasıyla meşhur. Ya Ebu Zer, takva nedir?
Dedi ki, ey emirel müminin, yalın ayak, ayakkabısız bir şekilde deve dikenleri böyle kocaman kocaman, deve dikenlerin olduğu bir yolda hiç yürüdün mü? Evet dedi. Nasıl yürüyordun? Dikkatli yürüyordum. Aman ayağıma batmasın. İşte takva odur dedi. İşte takva odur. Dinde hassas olmak. Aman ha aman bir harama düşmeyeyim.
Hep bu korku içinde olmak. Sahabeden gelen rivayetlere göre biz diyorlar bir harama düşmek korkusuyla 70 tane mübahı terk ederdik.
Bir harama düşme korkusuyla. Bugün Müslümanlar ne kadar da cesurdurlar.
Alenen haramlar işliyorlar. Allah rızası için diyorlar.
Böyle bir anlayışı size kim öğretti?
Allah peygamberine bile böyle bir yol göstermiyor. Onların heva heveslerine uyma diyor. Sen sana emredilene uy diyor. Kendini onlara sevdirmeye çalışma diyor. O zalimlerle dost olmaya çalışma. Zalimle dost olan da zalimdir diyor. Sen Allah'ın veli, Allah senin velin olsun. Onunla dost ol diyor.
Ama Müslümanlara bakıyoruz bugün. Kafirlerin dostluğunu kazanmaya çalışıyorlar. Böyleleri bilsinler ki Allah Azze ve Celle buyurur ki Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümat ilennur vellezine keferu evliyâhumu tağut yuhricunahum minennur ilezzulümat. Allah müminlerin velisidir. Onları karanlıklardan nura çıkartır. Ama kafirlere gelince onların dostları da tağuttur, şeytan ve şeytanlaşmış olanlardır. O tağut da onları nurdan karanlıklara götürür.
Allah karanlıklardan nura götürür
müminleri. Tağut ise beşeri sistemler, batıl düzenler ise insanları, toplumları nurdan karanlığa götürür. Allah'tan başkalarını veli edinenler bilsinler ki Allah onların velisi değildir. Madem Allah'tan başkalarını veli edindiler, madem başkalarına kendilerini sevdirmeye çalışıyorlar, madem onların gözlerine girmeye çalışıyorlar, onların rızasını hesaba katıyorlar, Allah'ın rızasını hesaba katmıyorlar, Allah onların artık velisi değildir. Onlar zalimlere dost edinmişlerdir. 1,5 milyon insanı Irak'ta şehit edenleri dost edinmişlerdir. Afganistan'da o kadar insanı şehit edenleri, İsrail'in yaptıklarını söylemeye gerek yok. O İsrail'i dost edinenleri, Allah artık onların velisi değildir. Allah muttakilerin, kendinden sakınanların velisidir. Allah'tan sakınmayanların velisi neden olsun ki? Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin medeniyetini kurmaya çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.
Thank you.